Ayrım 22.
Arkadaşlarımla ben ertesi akşam saat 6'da yanına gittiğimizde Jaggers her zamankinden daha karanlık bir işten dönmüş olsa gerekti. Çünkü kafasını yıkanma bölmesine daldırmış, yalnızca ellerini değil yüzünü de köpük köpük sabunlamış, şimdi de gargara yapmaktaydı. Bu işlemleri yapıp bitirdikten, ellerini koca havlunun her köşesine sildikten sonra bile cebinden çakısını çıkararak tırnaklarının içindeki dava sorunlarını temizledi. Ancak o zaman ceketini sırtına geçirdi. Sokağa çıktığımızda gene her zamanki gibi onunla görüşebilmek için dönenip duran bir takım kişiler gördük. Gel gelim Jaggers'ın benliğini saran lavantalı sabun kokusunda öyle tartışılmaz bir hava vardı ki bekleyenler onunla görüşebilmek umudundan o günlük vazgeçtiler. Batıya doğru yola düzüldük. Yoldaki gelip geçenler arasında sık sık onu tanıyarak duralayanlar oluyordu. Böyle zamanlarda Vasim konuşma sesini biraz daha yükseltiyor ama başkaca bir tanışıklık belirtisi göstermediği gibi tanındığından haberi olduğunu da sezdirmiyordu. Bizi Soho semtindeki Gerard sokağına, bu sokağın güney kanadındaki bir eve götürdü. Burası oldukça görkemli bir ev sayılabilirse de yazık ki boyası iyice dökülmüştü, pencereleri de pisti. Jaggers anahtarını çıkartıp kapıyı açtı, taş bir sofaya girdik. Çok az kullanıldığı anlaşılan iş karartıcı çıplak bir yerdi burası. Böylece koyu kahverengi bir merdivenden ilk kata iç içe açılan 3 tane koyu kahverengi odaya çıktık. Tahta kaplamalı duvarlarda oyma çiçek çelenkleri vardı. Jaggers aralarında dolaşıp bizi buyur ederken bunları ister istemez cenaze çelenklerine benzettim. Sofra bu odaların en güzeline kurulmuştu. İkinci oda Vasim'in giyinme odası, birincisi ise yatak odasıydı. Jaggers bize bütün evi kiraladığını, ancak bizim gördüğümüzün dışındaki bölümleri pek az kullandığını anlatıyordu. Sofrada bir kuş sütü eksikti, bir de gümüş takımları elbet. Jaggers'ın oturduğu yerin yanındaki geniş bir döner büfenin üzerinde türlü cam şişelerle sürahiler, 4 tabakta meyve duruyordu. Bütün yemek boyunca Vasim'in her şeyi kendi elinin altında bulundurduğu, her şeyi kendi dağıttığı dikkatimden kaçmadı. Odada bir kitap dolabı vardı. İçindeki kitapların kanıtlar, suç yasaları, suçluların yaşamları, yargılanmaları, parlamento kararları ve buna benzer konular üstüne olduğunu gördüm. Bütün eşyalar Bay Jaggers'ın köstüğü gibi pahalı, ağır şeylerdi. Ne var ki daha çok çalışma odasına benzeyen bir yerdi burası. İçinde hiç süs eşyası yok gibiydi. Köşedeki bir masada abajurlu bir lambanın altında bir deste evrak duruyor. Bay Jaggers'ın işini gerçekten eve getirdiğini, akşamlarını da çalışarak geçirdiğini belli ediyordu. Yolda ikimiz yan yana yürüdüğümüzden Bay Jaggers 3 arkadaşımı henüz alıcı gözüyle görememişti. Bu yüzden şimdi çıngırağı çalıp hizmetçisini çağırdıktan sonra gidip şöminenin önündeki halının orta yerinde durdu. 3 genci tepeden tırnağa dikkatle süzdü. Onun özellikle değilse bile daha çok Drummond'la ilgilendiğini görünce şaşırdım. Bay Jaggers o kocaman elini bir ara omzuma koyup beni pencere önüne çekerek "Pip" dedi. "Onları ayırt edemiyorum daha. Örümcek olanı kim?" "Örümcek mi? Şu somurtuk, hantal, alaca renklisi." "O Drummond'dır" diye yanıtladım. "İnce yüzlüsü de Startup." Vasim ince yüzlüsü ile zerrece ilgilenmeyerek "Adı Bentley Drummond demek, öyle mi?" diye sordu. Bu çocuğun tipi hoşuma gitti. Böyle diyerek hemen Drummond'la konuşmaya başladı. Drummond'un o tutuk ağır konuşması onu sıkmak şöyle dursun, tersine bu suskun somurtuk genci zorla konuşturmak isteği vermiş gibiydi. Ben durmuş onları seyrederken ilk yemeği sofraya getiren kahya kadın içeri girerek aramızdan geçti. 40 yaşlarında göründü gözüme. Ama olduğundan daha genç görmüş olabilirim onu. Oldukça boylu, ince, kıvrak yapılı, solgun benizli, uzun gür saçlı, uçuk mavi gözlü bir kadın. Kalbinden mi rahatsızdı bilmiyorum ama dudakları hep soluk soluğaymış gibi yarı aralık duruyordu. Yüzünde de heyecanlı, ürkek bir bakış vardı. 2-3 gece önce tiyatroda Macbeth'i görmüştüm. Kahya kadının yüzünü, cadı kazanından yükselen yalaz esintilerin arasından görülen o büyücülerin yüzüne çok benzettim. Kadın tabağı sofraya koydu, yemeğin hazır olduğunu haber vermek için efendisinin omzuna parmağıyla şöyle bir dokundu, sonra çekildi. Masanın başında yerlerimizi aldık. Vasim bir yana Drummond'ı, öbür yana Startup'ı oturtmuştu. Kahya kadının getirmiş olduğu balık gerçekten krallara layıktı. Bunu o derecede kusursuz bir koyun buduyla aynı oranda nefis bir piliç izledi. Yemeğin yanında gerekli olan salçaları, şarapları, her şeyi ev sahibimiz dirseğinin dibindeki döner büfeden kendisi sunuyordu. Hepsi de en iyi cinsten olan bu yiyeceklerle içecekleri sofrada dolaştırdıktan sonra yine kendi eliyle yerli yerine koyuyordu. Her öğün için gerekli olan temiz tabaklarla takımları da kendisi dağıtıyor, kirlenenleri yerde yanı başında duran sepetlerin içine atıyordu. Kahya kadından başka hizmetçi görmedik. Her yemeği o getirip masanın üstüne koyuyordu ve her seferinde ben onun yüzünde cadı kazanının buğuları arasından yükselen bir yüz görüyordum. Yıllar sonra bu yüzde uzun, dağınık saçlarından başka hiçbir benzerliği olmayan bir yüzü, karanlık bir odada bir ispirto tasının alevleri ardından geçirmek yoluyla bu kadının ürkünç görüntüsüne dönüştürmeyi başaracaktım. Hem kadının kendi çarpıcı görünümü, hem de Wemmick'in daha önceden kulağımı bükmüş olması yüzünden Kahya ile yakından ilgileniyordum. Odada kaldığı sürece gözlerini Vasim'den hiç ayırmadığına dikkat ettim. Kadın efendisinin önüne koyduğu herhangi bir şeyden elini yavaş yavaş ürkek ürkek çekiyordu. Sanki efendinin onu geri çağırmasından korkuyordu da söyleyeceği bir şey varsa bir an önce söylesin diye oyalanıyordu. Vasim'in tutumundan da kadının bu duygularını bildiğini, onu bilerek böyle ateş üstünde tuttuğunu seziyordum. Yemeğimiz neşeli geçiyordu. Gerçi ev sahibimiz ortaya yeni bir konu atacağı yerde bizim konularımıza katılır gibiydi. Gene de ben onun kurnazlığının etkisi altında hepimizin kişiliklerimizin en kötü, en zayıf yönlerini ortaya vurmaya başladığımızın farkındaydım. Konuşmaya başlar başlamaz bir de ne göreyim. Parayı su gibi harcamak huyumu anlatıyor, geleceğimin ne denli parlak olduğuyla böbürleniyor, Herbert'a biraz tepeden baktığımı belli ediyordum. Herkes de tıpkı benim gibi davranmaktaydı. Ama en ileri gidenimiz kuşkusuz Bentley Drummle'ydı. Onun tüm tutukluğuna, kuşkucu huylarına karşın hepimizde en saldırgan biçimde alay etmeden duramayışı daha balıklarımızı yerken ortaya çıkmış bulunuyordu. Meyvemizle peynirimizi yerken söz kürek sefalarımıza geldi. Geceleri ağır bir sürüngen gibi peşimiz sıra gölgelerin arasından geldiği için Drummle'a takıldık. Bunun üzerine Drummle ev sahibimize dönerek bunu isteyerek yaptığını, bizim yokluğumuzu varlığımıza yey tuttuğunu, hüner yönünden bizi kat kat aştığı gibi güç yönünden de istese bir üfleyişle bizleri un ufak edebileceğini ileri sürdü. Anlayamadığım bir yöntemle Vasim onu öyle bir kışkırtıp kızıştırmıştı ki Drummle bu önemsiz konuda neredeyse yırtıcı bir öfkeyle ateş püskürmeye başlamıştı. Pazularının gücünü göstermek için kolunu sıvayıp sıkmaya bile kalkıştı. Bunun üzerine biz de kollarımızı sıvayıp pazularımızı şişirerek kendimizi gülünç düşürdük. Efendim bunlar olup bittiği sırada Kahya kadın sofrayı toplamaktaydı. Onunla hiç ilgilenmez görünen Vasim ona sırtı dönük olarak oturuyor, işaret parmağını yan yan dişleyerek Drummle'a karşı hiç akıl erdiremediğim bir ilgi gösteriyordu. Derken birden o koca eliyle Kahya'nın elini kavradı. Öyle beklenmedik bir sırada öylesine çarçabuk yapmıştı ki bunu bizler aramızdaki aptalca yarışmadan vazgeçerek durakladık. Madem güçten söz açtınız dedi Bay Jaggers. Güçlü kol nasıl olurmuş ben göstereceğim size. Molly şunlara bileğini göster. Kadının kapana kısılan eli masanın üstündeydi. Ama öbür elini bir çırpıda arkasına saklamıştı. Gözlerini dikkat, yalvarış dolu bir bakışla efendisinin yüzüne dikerek alçak sesle konuştu. Yapmayın efendim. Jaggers inatla bilek nasıl olurmuş görün bakalım dedi. Göster bileğini dedim Molly. Kadın yine efendim diye mırıldandı. Ne olur? Jaggers ondan yana değil de inatla odanın karşı köşesine bakarak Molly iki bileğini birden göster onlara dedi. Göster dedim. Hadi. Elini kadının elinden çekti. O elin bileğini masanın üstünde ters çevirdi. Kadın öbür bileğini de arkasından çıkararak masanın üstüne birincisinin yanına uzattı. İkinci gösterdiği bilekte derin çapraz yara izleri vardı. Kadının kolunu biçimsizleştiren sayısız izler. Kadın ellerini masaya koyduğu zaman bakışlarını da efendisinden ayırdı, birer birer yüzlerimizde dolaştırdı. Jaggers kadının kol kaslarında parmağının ucunu dolaştırarak serin kanlılıkla güç dolu bu bilekler dedi. Bu kadının bileklerindeki güçle boy ölçüşebilecek erkek azdır. Bu ellerdeki kavrama gücü karşısında insanın beyni durur. Meslek yaşantımda birçok kişilerin ellerini incelemek fırsatını buldumsa da kavrama yönünden şu bileklerle yarışabilecek elleri daha bulamadım. Ne bir kadında ne de bir erkekte. Vasim bu sözleri rahat eleştirel bir tavırla söylerken kadın da gözlerini sırayla hepimizin yüzünde dolaştırıp duruyordu. Efendisi susar susmaz kadın gözlerini gene ondan yana çevirdi. Jaggers başını hafifçe eğerek tamam Molly dedi. Herkesi hayran bıraktın. Gidebilirsin artık. Molly ellerini çekerek odadan dışarı çıktı. Bay Jaggers da döner büfesindeki sürahileri alarak önce kendi bardağını doldurdu. Sonra şarabı bize geçirdi. Baylar, saat 9:30'da ayrılmak zorundayız dedi. Zamanınızı hoşça geçirin. Hepinizle tanıştığıma çok sevindim. Bay Drummle, size içiyorum. Drummle'ı özellikle seçmekteki amacı onun kendini daha da ele vermesini sağlamaksa Vasim tam başarıya ulaştı. Kazandığı zaferin somurtluk kıvancı içinde Drummle bize giderek daha yüklenmeye, daha kabalaşmaya başladı. Öyle ki sonunda dayanılmaz olup çıktı. Ondaki bu gelişmeleri Bay Jaggers hep o garip ilgiyle adım adım izliyordu. Drummle onun şarabının yanında çimlendiği baharatlı bir mezeydi sanki. Gençliğin verdiği düşüncesizlikle hepimiz içkiyi aşırı kaçırdık sanıyorum. Hepimizin gereğinden çok konuştuğumuzdansa hiç kuşkum yok. Drummle'ın bizleri paramızı har vurup harman savurmakla suçlayan kaba bir sözü özellikle kanımıza dokundu. Kendimi tutamayarak hemen ortaya atıldım. Daha 5-10 gün önce Startop'tan benim yanımda borç alan bir adamın böyle şeyler söylemesini hiç de hoş kaçmadığını ileri sürdüm. Drummle dikleşerek korkmayın dedi. Öderiz elbet. Ödemezsin demek istemedim. Ne var ki bu durumda insan hiç değilse dilini tutar da bizim çok para harcamamızı laf edinmez gibi geliyor bana. Drummle ona öyle geliyormuş diye dudak büktü. Şu işe bak. Ben onu yerin dibine geçirmek niyetiyle bana öyle geliyor ki dedim gene. İçimizden biri senden ödünç para istese vermezsin. Ha şunu bileydin dedi Drummle. Hiçbirinize zırnık vermem ben. Kimseye zırnık vermem. Madem öyle başkalarından borç para alman doğrusu ayıp gibime geliyor. Drummle da gene gibisine geliyormuş dedi. Şu işe bakın hele. Öyle sinir bozucu bir tutumdu ki bu. Hele karşımdakinin o asık suratlı direncini zerrece kıramadığımı bilmek beni daha da çıldırtıyordu. Herbert'ın beni susturmak için gösterdiği çabalara aldırmayarak Sayın Bay Drummle dedim. Madem bu konuya girdik siz o borcu aldığınız sırada Herbert'cığımla aramızda geçen bir olayı anlatayım bari. Drummle homurdanırcasına Herbert'cığınızla aranızda neler geçtiği bana vız gelir tırıs gider diye karşılık verdi. Sonra homurtusunu biraz daha yavaşlatarak ikimizin de cehenneme kadar yolumuz olduğunu söyledi sanıyorum. Siz ilgi duysanız da duymasanız da ben anlatacağım diye direttim. Parayı cebinize atarken öyle sevinçliydiniz ki Startop'la alay ediyormuşsunuz gibi geldi bize. Bu borcu verecek kadar zayıf davrandığı için ona bıyık altından güldüğünüzü konuştuk aramızda. Drummle bu kez açıktan açığa güldü. Elleri cebinde o yuvarlak omuzlarını kısmış yüzümüze karşı gülüyor, düşündüklerimizin doğru olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Evet, hepimizi enayi yerine koyup küçük görmüştü. Bunun üzerine Startop sözü aldı. Drummle'a dönerek biraz daha nazik olamaz mısın diye sordu. Benden çok daha yumuşak konuşmuştu. Startop canlı, neşeli, cin gibi bir genç olduğundan Drummle onu hiç çekemez, onun kişiliğini doğrudan doğruya kendi kişiliğine karşı savrulan bir sövgü gibi görürdü. Çünkü kendisi yaratılışla huy yönünden Startop'un tam tersiydi. Şimdi de kaba, hot bir karşılık verdi. Startop'su ufak bir şakayla sözü değiştirmeye çalışarak hepimizi güldürdü. Bu ufak başarıya her şeyden çok içerleyen Drummle durup dururken hiçbir şey söylemeksizin ellerini ceplerinden çıkardı, o yuvarlak omuzlarını gevşetti, dudaklarından bir sövgü haykırışı kopararak kocaman bir bardağı kavradığı gibi karşısındakinin kafasına fırlatmaya davrandı. Neyse ki ev sahibimiz Drummle'ın kolunu büyük bir hünerle tam havaya kalkmış olduğu sırada tuttu da bardağın fırlatılmasını engelledi. Sonra ölçülü bir hareketle bardağı yerine koydu, o ağır köstüğün ucundaki saati çıkarıp bakarak ''Baylar son derece üzgünüm.'' Ama saat 9:30 dedi. Ne demek istediğini anlayarak hepimiz ayağa kalkıp oradan ayrıldık. Daha sokak kapısına varmadan Startop hiçbir şey olmamışçasına Drummle'ı arkadaş diye çağırmaya başlamıştı bile. Ne dersin ki arkadaşın bu yakınlığa karşılık göstermeye hiç niyeti yoktu. Hammersmith yolunda bile Startop'un yanında yürümedi. Londra'da kalmaya karar veren Herbert'la ben onların arkasından baktık, ayrı kaldırımlardan yürüdüklerini gördük. Drummle kayıkla çıktığımız zamanlardaki gibi gene geriden yürüyor, kaldırımın dibinde evlerin gölgelerine sığına sığına ilerliyordu. Sokak kapısı daha kapanmamıştı. Herbert'ı bir dakika eşikte bırakıp yukarıya çıkarak vahsime unuttuğum bir şeyi söylemeye karar verdim. Giyinme odasında ayakkabılarının arasında buldum onu. Daha şimdiden kollarını sıvayıp işe girişmiş, ellerini sabunlayarak bizim kirimizden kurtulmaya çalışıyordu. Tatsızlık çıktığı için özür dilemeye geldiğimi söyledim. Umarım beni çok ayıplamadınız dedim. Jaggers yüzüne bir avuç su serpti, sonra damlaların arasından ''Yok canım, hiç üstünde durma Pip'' dedi. ''Gene de senin örümcek hoşuma gitti.'' Şimdi benden yana dönmüş, başını sallayarak havluyla kurulanmaya başlamıştı. ''Hoşunuza gittiyse iyi efendim ama ben ondan hiç hoşlanmıyorum.'' dedim. Vasim ''İyi, iyi.'' dedi. ''Ona sokulayım deme pek. Durabildiğince uzak dur. Ama benim hoşuma gitti işte. Tam kalıbının adamı Pip. İçi neyse dışı da o. Biliyor musun?'' Falcı olsaydım derdim ki. Havlunun kıvrımları arasından bakınca benimle göz göze geldi. Başını gene kıvrımların arasına gömüp kulaklarını ikisini birden ovuşturmaya girişerek gel gör ki falcı değilim dedi. Benimle olduğumu sen iyi bilirsin değil mi Pip? İyi geceler. Size de efendim. Bundan bir ay kadar sonra Bay Pocket'la olan eğitim süresi dolan örümcek kendi aile yuvasına döndü. Bayan Pocket dışında bütün ev halkının üzerinden bir yük kalkmış gibi oldu. 27. Çok sayın Bay Pip, size bu mektubu Bay Gargery'nin isteği üzerine şunu bildirmek amacı için yazıyorum ki, kendisi Bay Wopus'un eşliğiyle birlikte Londra'ya gidecek olup sizi görmeye gelmesine izin vermenizde bir sakınca yoksa çok sevinecektir. Salı sabahı saat 9'da kendisi Berners'ın otelinde sizi görmeye gelecektir. Eğer sakıncalıysa aynı yere haber bırakıverin zahmet olmazsa. Zavallı ablacığınız tıpkı bıraktığınız gibi değişmeden duruyor. Her akşam mutfakta sizi konuşuyor. Acaba şimdi ne yapıyor, neler diyor diye merak ediyoruz. Bunları düşünmemiz şimdi çizmeden yukarı çıkmak sayılıyorsa zavallı geçmiş günlerdeki sevgimize bağışlayın. Mektubunu bu sözlerle kapatan, sizi her zaman seven minnettar kulunuz Biddy. Not: Gargery özellikle ne alemler diye yazayım diye diretiyor. Siz anlarmışsınız, öyle diyor. Şimdi beyefendi olsanız da onunla görüşeceğinizi umuyorum. Bundan hiç kuşkum yok. Çünkü oldum olası iyi yürekliydiniz. O da çok ama çok büyük yürekli, altın gibi bir adam. Yazdıklarımın hepsini kendisine okudum. Yalnız bundan önceki ufak bölümü atladım. Kendisi gene özellikle ille de ne alemler diye yazmam için tutturdu. Mektup pazartesi günkü postadan çıktı. Demek ki kararlaştırılan gün ertesi gündü. Joe'yu nasıl duygular içinde beklediğimi olduğu gibi açıklamak istiyorum. Kıvanç'la bekliyor değildim. Oysa beni ona bağlayan bağlar sayısızdı. Yok, yabana atılmaz bir tedirginlik içindeydim. Canım sıkılmıştı. Joe'nun Londra'ya hiç uymayacağını kesinlikle biliyor. Bu uyumsuzluktan rahatsız oluyordum. Onun gelmesini parayla önleyebilecek olsam para dökmekten kaçınmazdım. En büyük avuntum onun Hammersmith'e değil de Bernard'ın hanına gelecek olmasıydı. Böylece Bentley Drummle'ın karşısına çıkmayacaktı hiç değilse. Herbert'la babasının Joe'yu görmelerinden çekinmiyordum oysa. İkisine de saygım vardı. Bir yandan hor görüp tiksindiğim Drummle Joe'yu görecek diye korkudan yüreğimin yağı eriyordu. Zaten tüm yaşantımız boyunca böyle en kötü zayıflıklarımızla hainliklerimizi en tiksindiğimiz kimseler uğruna yaparız. Son zamanlarda handaki daireyi bu yoksul yere hiç uymayan bir sürü gereksiz eşyayla süsleyip püslemeye merak sarmıştım. Bernard'ın odalarıyla giriştiğim bu cebelleşme bana çok pahalıya oturuyordu. Ama odaların ilk geldiğim zamanki odalar olduğuna inanmak için 1000 tanık isterdi. Dolaylardaki bir mefruşatçının hesap defterinde kabarık birkaç sayfa tutmak gibi bir onura da ulaşmıştım. Son günlerde öyle bir hızla almış yürümüştüm ki kendime küçük bir uşak bile tutmuştum. Günlerimi yalın ayak bulup çizmelerle donattığım bu çocuğa el pençe kölelik etmekle geçirdiğim söylenebilirdi. Çünkü bizim çamaşırcı kadının ailesinin süprüntülerinden kendi elimle yarattığım bu canavarı, mavi ceket, kanarya sarısı yelek, beyaz boyun bağı, krem renginde dizlik pantolon, bir de yukarıda sözü geçen çizmelerle donattıktan sonra eline yapacak birkaç iş, kursağına da bir sürü yemek sağlamak zorundaydım. Ve çocuk bu korkunç gereksinmelerinin karabasanıyla dünyamı başıma dar ediyordu. Başımızın cezası olan bu yaratığa salı sabahı saat 8'de sofrada hazır bulunmasını buyurmuştum. Sofamızın 1 metrekare boyunda olduğunu mefruşatçının faturasından öğrenmiş bulunuyorduk. Herbert kahvaltı için Joe'nun seveceğini sandığı kimi şeyler ısmarlamıştı. Bu ince düşüncesiyle ilgisine candan teşekkür ettim. Gene de tuhaftır ki hafifçe sinirlenerek Joe onu görmeye geliyor olaydı, Herbert böyle hevesi davranmazdı diye bir takım tuhaf buruk düşüncelere kapılmaktan kendimi alamadım. Her neyse, Joe'yu karşılayabilmek için pazartesi gecesinden kente indim. Sabahleyin erkenden kalkarak oturma odasıyla kahvaltı sofrasını göz kamaştıracak biçimde süsleyip büsledim. Yazık ya, hava çisentiliydi. Pencerenin dışında Bernard yufka yürekli dev yapılı bir baca temizleyicisi gibi isli gözyaşları dökmekteydi. O sırada bir peri değneğini sallasa bile bu gerçeği gözden gizleyemezdi. Joe'nun geliş saati yaklaştıkça benim de içimden kaçmak geliyordu. Ne yaparsınız ki, başımın cezası sözümü dinleyerek sofada beklemekteydi. Biraz sonra da merdivende Joe'nun ayak sesini duydum. Paldır küldür çıkışından anladım onun geldiğini. Bayramlık ayakkabıları ayağına her zaman büyük gelirdi. Bir de kapıların üzerindeki adları okuyabilmek için alt katlarda uzun uzun oyalanmasından. En sonunda bizim kapının önünde durduğu zaman parmağını adımın boyaları üstüne dolaştırdığını duydum. Sonra da anahtar deliğinden içeri doğru soluduğu kulağıma açıkça geldi. Sonunda tek bir kez hafifçe kapıya vurdu. Bizim biber de, başımın cezası olan çocuğun kendini ele veren adı, Bay Gargery efendim diye haber verdi. Joe'nun ayaklarını paspasa silmesi hiç bitmeyecek sandım. Onu çekip içeri almak zorunda kalacağıma inanmak üzereydim ki sonunda kendiliğinden içeri girdi. Joe, nasılsın Joe? Pip, ya sen? Nasılsınız Pip? Joe şapkasını yere ikimizin arasına koydu. O dürüst, iyi yüzü sevinçten ışıyarak iki elimi birden tuttu. Öyle bir indirip kaldırmaya başladı ki beni görseniz en son icat bir tulumba sanırdınız. Joe, öyle sevindim ki seni gördüğüme. Ver şu şapkanı bana. Gel gelelim Joe, şapkasında içinde yumurta bulunan bir kuş yuvası gibi iki eliyle birden dikkatle tutmuş, dünyada bırakmıyor, ayakta son derece rahatsız bir durumda, şapkanın üstünden konuşmakta direniyordu. Diyeceğim, öyle büyümüşsün, öyle bir kabarmış, ekabirlikleşmişsin ki. Joe bu son sözü keşfetmezden önce biraz kafasını yormak zorunda kalmıştı. Ki inan olsun, ülkemiz içinde, kralımız içinde övünç kaynağı olup çıkmışsın Pip. Sen de Joe, çok iyi gördüm seni. Çok şükür, kimseden geri kalır yanımız yoktur. Ablana gelince bıraktığın zamankinden daha kötü sayılmaz. Billy de her zamanki gibi aklı başında, becerikli, çalışkan. Tüm dostlarımız siz ayrılalı beri ilerledikleri söylenemezse de eskisinden daha kötüleşmiş değiller. Yalnız Bopus'tan başka. O çok düşkünleşti Pip. Bunları anlatırken Joe kuş yuvasını hala büyük bir özenle elinde tutuyor. Bir yandan da gözlerini devirerek odayı üstümdeki sabahlığın çiçekli kumaşını süzüp duruyordu. Nasıl düşkünleşti Joe? Joe sesini yavaşlatarak kiliseden ayrılıp tiyatro oyunculuğuna başladı dedi. İşte aynen bu oyunculuk yüzündendir ki Londra'ya geldi, beni de yanına aldı. En büyük dileği de diyerek Joe kuş yuvasını sol koltuğun altına sıkıştırarak sağ eliyle yumurta aranırcasına içini karıştırdı. Bir sakıncası yoksa size bunu vermemdi. Joe'nun uzattığını alınca bunun başkentteki ufak bir tiyatronun buruşmuş bir ilanı olduğunu gördüm. İlanda o hafta tiyatroda Quintus Porcius Gallus kadar büyük ün yapmış olan usta taşra amatörünün ilk temsilini vereceği bildiriliyor. Bu amatörün ulusal ozanımızın en yüce trajedilerini eşsiz bir ustalıkla yorumlayarak taşra çevrelerinde büyük sansasyon yarattığı anlatılıyordu. Quintus Porcius Gallus, M.Ö. 62 yıllarında doğmuş Romalı büyük tiyatro sanatçısı. Gidip onu seyrettin mi Joe diye sordum. Joe elbet gittim diye yanıtladı. Gittim sözcüğünü büyük bir ciddilikle vurgulamıştı. Sahiden büyük sansasyon yarattı mı? Nasıl desem, sahneye atılan portakal kabukları azımsanacak gibi değildi. Hele babasının hortlağını gördüğü sırada. Yalnız sorarım size beyefendiciğim, seyirciler kişiyle hortlağın arasındaki konuşmayı durmadan amin diye bağırarak keserlerse o kişi kendini oyuna tüm benliğiyle adayabilir mi? Joe sesini bu duygusal tartışmaya yarışacak biçimde alçaltarak, kişi bir zamanlar kötü yazgısının sonucu olarak kiliseye düşmüş olabilir diye sözlerini sürdürdü. Gene de böyle bir zamanda bu yüzden kişiyi bozmak yakışık almaz değil mi efendim? Yani demek istediğim,